Ayrım 27.
Yumurta sarılarını beyazlardan ayırıp beze yapmak için kar gibi çırptıkları sırada duyacaklarına hiç hazır değildi Fiona. Nerede çalıştığını keşfettim. Kimin? Kadının, Dunning'inin, metresinin. Bayan Haley memnundu. Başarılı bir takip, işi bitirmiş biri gibiydi. Nerede çalışıyor? Bu sözler Barry'nin annesinin yeniden sinir krizleri geçirip intihar etmeye kalkışması mı demek olacaktı acaba? Fiona kuşku içinde sordu. Dublin'in en şık lokantalarından birinde, Quintin's'te. Adını duymuş muydun? Evet, sık sık gazetede rastlarım dedi zavallı Fiona. Yakında yine gazetelerde görürsen hiç şaşmam dedi Barry'nin annesi. Yüzünde karanlık bir ifade vardı. Quintin's'e gidip hadise çıkartacağını mı ima ediyordu acaba? Böyle bir şey yapabilir miydi? Orada çalıştığından emin misiniz? Yani nasıl bu kadar kesin bilebiliyorsunuz Bayan Haley? Onu takip ettim dedi büyük bir gururla. Dün akşam kamyonetine bindi gitti. Çarşambaları genellikle böyle yapar. Evde kalır, televizyon seyreder, sonra gece yarısı işe gidiyorum diye çıkar. Yalan olduğunu biliyorum. Çarşambaları başından beri biliyorum. O gece aslında işi yoktur. Sonra dişlerini fırçalar, temiz gömlekler giyer, süslenir, püslenir. Tepeden tırnağa temiz giysiler giyer. Nasıl peşinden gittiniz Bayan Haley? Kamyonetiyle gitti demediniz mi? Öyle yaptı. Ama ben de bir taksi tutmuştum. Işıklarını söndürmüştü. Böylece biz de peşinden gittik. O kadar zaman kapıda bekleyen bir taksi mi? Dışarı çıkmaya hazır oluncaya kadar mı? Bu deliliğin boyutları Fiona'yı şaşırtmıştı. Hayır, gece yarısından sonra çıkacağını biliyorum. Ben de 12'ye çeyrek kala gelmesini söyledim taksiye. Sonra taksiye bindim ve kamyoneti takip ettik. Aman yarabbi, peki taksinin şoförü ne düşünüyordu sizce? Ne düşünecek? Taksimetresinde gittikçe yükselen paraları düşünüyordu elbet. Sonra ne oldu? Kamyonet Quintin's'in arkasına saptı. Kadın sustu. Çok üzülmüş gibi değildi. Fiona, Bayan Haley'nin bundan daha üzgün ve sıkıntılı olduğu günleri hatırlıyordu. Bu akıl almaz misyonu sırasında nelerle karşılaşmış olabilirdi. Sonra beklemeye başladık. Yani o bekledi, şoförle ben de bekliyorduk. Bir kadın çıktı. O kadar karanlıktı ki yüzünü göremedim. Sonra emin bir eda ile kamyonete bindi, hızla uzaklaştılar. Biz de izlerini kaybettik. Fiona'nın içi rahatladı. Bayan Haley çok gerçekçiydi. Gelecek çarşamba onu kaybetmeyeceğiz dedi. Fiona ikinci gezintiye engel olacaktı. Bu kadar pahalıya mal olduğunu görmüyor musunuz? Taksiye vereceğiniz parayla kendinize enfes bir gömlek alırsınız. O para benim ev param. Oradan arttırdığımla canım ne isterse yaparım. Ya sizi görürse, ya peşinde olduğunuzu anlarsa? Kötü bir şey yapan ben değilim ki. Sadece taksiyle geziyorum o kadar. Peki kadını gerçekten gördüğünüzü düşünelim. Ne fark edecek, ne değişecek? Nasıl bir kadın olduğunu anlayacağım. Seviyorum sandığı kadını görmüş olacağım. Dan Haley'nin başka bir kadını sevdiğini sandığını söylerken öylesine kendinden emindi ki Fiona kanının donduğunu hissetti. Annen Quintin's'ta çalışmıyor mu diye sordu Fiona bir işte. Evet orada çalışıyor, neden sordun? Gece çalışanları tanır mı? Garson kızları, genç garson kızları. Herhalde tanır. O kadar uzun zamandır orada ki tanımaması imkansız. Neden sordun? Sana birisinin adını versem onun hakkında bilgi alır mısın? Neden sorduğunu açıklamadan demek istiyorum. Belki yapabilirim. Neden? Hep neden diye soruyorsun. Nedenini sormadan hiçbir şey yapmam dedi Bridget. Öyleyse unut gitsin dedi Fiona hafif kızgınlıkla. Hayır yapmam demedim ki. Unut gitsin unut. Peki peki tamam. Annemden öğrenmeye çalışırım. Senin Barry ile mi ilgili? O mu? Quintin's'ta çalışan biriyle ilişkisi olduğunu mu sanıyorsun? Bridget merak içindeydi. Tam değil. İstersen anneme sorarım. Hayır, fazla soru soruyorsun. Bırakalım daha iyi. Yoksa bizi ele verirsin. Hadi Fiona. Kendimizi bildik bileli arkadaşız. Sen bizi korudun, biz de seni. Öğrenirim. Bana adını ver, ben de çaktırmadan anneme sorarım. Bakalım belki. Kızın adı ne? Daha bilmiyorum. Ama yakında öğrenirim dedi Fiona. Duyanlar Fiona'nın gerçekten bilmediğini anlarlardı. Adını nasıl öğrensek dedi Fiona Bayan Haley'e. Bilmem ki. Onunla yüzleşmekten başka çare göremiyorum. Hayır, adını öğrenirsek avantajlı duruma geçeriz. Yüzleşmeye gerek kalmaz. Bunu nasıl başarırız bilmiyorum. Nessa Hayer'in kafası karışmıştı. Sessizce düşünüyordu. Mesela dedi Fiona. Mesela Dana Quintance'den birinin telefon ettiğini ve aramasını istediğini söylesek. Arayanın kadın olduğunu, adını vermediğini. Sonra telefon ettiğinde kimi istediğini duyarız. Fiona, sen o hastanede ziyan oluyorsun dedi Barry'nin annesi. Sen dedektif olmalıydın. Aynı akşam bu planı uyguladılar. Dan eve gelince onu güler yüze karşıladılar, yemek ikram ettiler. Sonra sanki birden anımsamış gibi karısı Quintance'den gelen haberi verdi. Dan telefon etmek için antreye çıktı. Fiona elektrikli mikserin sesini yükseltirken Barry'nin annesi ayaklarının ucuna basa basa kapıdan dinlemeye koştu. Dan Halley mutfağa döndüğünde iki kadını da yemeklerin başında buldu. Quintance dediğine emin misin? Öyle dedi. Şimdi aradım, beni arayan olmadığını söylediler de. Karısı omzunu silkti. İş hayatı böyledir işte diyordu sanki. Adam huzursuz görünüyordu. Kısa bir süre sonra yukarı kata çıktı. Kimi istediğini duydunuz mu diye sordu Fiona. Bayan Halley başını salladı. Evet, şimdi adını biliyoruz. Onunla konuştu. Kimdi peki? Adı neydi? Fiona heyecandan ve gerilimden nefes alamıyor gibiydi. Kadın kimse telefonu o açtı. Bizimki ise Tanrı aşkına Nell neden evi aradın diye sordu. Öyle dedi, adı Nell. Ne? Nell. O küçük bencil orospunun adı Nell. Kadın boşuna onu sevdiğini sanıyor. Öyle kızgın konuştu ki. Evet dedi Fiona. Şimdi adını biliyoruz ya. Güç bizde dedi Nessa Haley. Fiona cevap vermedi. Nell, Bridget ve Grania'nın annelerinin adıydı. Quintance'da telefon çalınca açan, kasada oturan Nell Dunn'dan başkası değildi. Barry'nin babası, arkadaşının annesiyle aşk yaşıyordu. İyi vakit geçirmek için birlikte olan, saçma sapan bir kızla değil, Nessa Haley ile aynı yaşta bir kadınla ilişkisi vardı. Kocası ve iki büyük kızı olan bir kadınla. Fiona bu karmaşık iş bakalım ne gibi sonuçlar doğuracak diye merak ediyordu. Fiona, ben Bridget. İşte telefonla konuşmam yasak Bridget. Lütfen beni buradan arama. Gördün mü? Mezuniyet diplomanı alsaydın insanların seni arayabileceği bir işte çalışırdın dedi Bridget. Anladık ama yapamadık işte. Ne var Bridget? Burada sırada bekleyen bir sürü insan var da. Aslında kimse yoktu ama aile hayatının iç yüzünü öğrendikten sonra arkadaşıyla konuşmaktan rahatsız oluyordu. Hani Barry'nin hoşlandığını sandığı o piliç vardı ya Quintance'da çalışan. Adını söyleyecektin de ben de annemle bilgi alacaktım. Hayır, Fiona adeta çığlık atmıştı. Ne oluyorsun? Bunu isteyen ben değildim ki. Fikir değiştirdim. Neden öyle söylüyorsun? Bir kenarda çimleniyorsa bilmek hakkın. İnsanların bilmek hakkı. Öyle mi Bridget? Gerçekten insanların hakkı mı bilmek? Fiona gereğinden fazla duyarlı olduğunun farkındaydı. Tabii ki. Hem sana hem de o kıza seni seviyorum diyorsa tabii ki bunu bilmek senin hakkın. Ama gerçek tam senin anlattığın gibi değil. Neden? Sana sevdiğini söylemiyor mu yoksa? Söylüyor. Ama Bridget ne olur bu konuyu bırak. Fiona, efendim, bence ciddi olarak deliriyorsun. Bunu bilmen gerek sanırım. Peki Bridget, tamam. Fiona bu seferlik yara deli biri olmakla suçlandığına pişman değildi. Fiona, Barry'nin annesine kadının genç olması mı yoksa yaşlı olması mı sizi daha çok üzer diye sordu. Nell'in mi? Genç olduğu kesin. Öyle olmasaydı beni aldatmasına hiçbir neden olmazdı değil mi? Herkes erkekleri anlamak imkansız diyor. Bakarsanız yaşlı biridir. Nessa Haley son derece sakindi. Eğer beni aldatıyorsa bunu ancak çok genç biriyle yapacağından eminim. Erkekler pohpohlanmaya bayılırlar. Ama o beni seviyor, bunu biliyorum. Sana anlattığım gibi elimde olmayan nedenlerle hastaneye yattım. Bir gün ben uyurken gelip çiçek bıraktı. Elle tutulur başka şeyler olsa bile bunu unutmam mümkün değil. Barry heyecanla eve dönmüştü. Perşembe günü düzenledikleri partiye rağbet çoktu. Muhteşem bir gece olacaktı. Magnifica. Bay Dunn böyle bir başarıdan sonra gelecek yıl daha kapsamlı bir yetişkinler okulu programı hazırlayacaklarını açıklamıştı. Bay Dunn mu dedin diye sordu Fiona boş bir sesle. Bu kursları taşarlayan ve başlatan o. Signora'nın yakın arkadaşı. Kızlarını tanıdığını söylememiş miydin? Evet, tanıyorum. O kadar mutlu ki anlatamam. Bu başarının en büyük payı onun. O da gelecek mi? Hey Fiona, uykuda mı geziyorsun? Babalarıyla partiye gelecekler için kızlarına bilet satamayacağımızı söyleyen sen değil miydin? Ben mi söyledim? Belki de söylemişti ama o çok eskidendi. Şimdi bildiklerini öğrenmeden önce. Karısı da gelir mi sence diye sordu. Bilmem herhalde. Karısı veya kocası olan herkes, annesi, babası veya seven bir kız arkadaşı olan herkes. Hepsinin gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Ya baban, o da geliyor mu? Bugün geleceğini söyledi dedi. İtalyanca konuşan Bartolomeo. Böyle bir ekibin içinde olmaktan mutluydu. Mountain View okulunda herkes festa gecesini büyük bir heyecanla bekliyordu. Signora kendisine yeni bir elbise alacaktı ama son anda parayı okulun salonuna renkli ampuller almak için harcamaya karar verdi. Aman Signora dedi Sazi Salavan. God is New'da tam size göre bir elbise gördüm. Bırakın okulun eski lambalarını idare etsin. O akşamı hayatları boyunca unutmamalarını istiyorum. Güzel, renkli ışıklar geceye çok daha romantik bir hava verir. 40 pound'a yeni bir elbise alsam kimin umurunda? Fark edecek kimse yok ki. Işıkları ben halletsem o elbiseyi alır mısınız diye sordu Suzy. Sakın Luigi'den böyle bir şey istemez. Signora kuşku içindeydi. Hayır. Hayır, onu yeraltı dünyasıyla ilişkisine son verdiğine yemin ederim. Hayır, elektrikçide çalışan birini tanıyorum. Jacko diye biri. Evimin elektrik işlerini yenilemek istediğimde Lou İtalyanca dersinde soruşturdu. Lady de çalıştığı otelin elektrikçisinin adını vermişti. Onu göndereyim, istediğinizi ona anlatın. Bilmem ki Suzy, ucuza yaparsa bundan eminim o elbiseyi alacağınıza söz veriyor musunuz? Tabii Suzy diye yanıtladı Signora. Bir taraftan da insanların neden her şeyi giyimle ölçtüklerini sorguluyordu. Jacko okulun salonuna göz atmaya geldi. Ahır gibi bir yer olacağını tahmin etmeliydim dedi. Biliyorum ama iki veya üç sıra renkli ampul koyarak Noel ışıkları gibi acıklı olur dedi Jacko. Başka bir şey alamayız, paramız yok. Bu kez acıklı olan Signora'nın yüz ifadesiydi. Almaktan söz eden kim? Bu işi bana bırakın. Ben gerektiği gibi aydınlatırım. Spotlar filan getirir, diskoya çeviririm. Her şeyi bir gecelik hazırlar, ertesi günde toplarım. Olmaz, bunu yapamazsınız. Bir servet harcamanız gerekir. Sonra o ışıkları idare edecek kimsemiz de yok. Ben gelirim. Patlayan bir şeyler olmaması için başında dururum. Bir gece olduğuna göre sizden para da almam. Bütün bunları neden yapıyorsunuz? Sadece elektrik şirketimi tanıtan büyük bir afiş asın yeter. Jacko'nun gülümsemesi tüm yüzünü kaplıyordu. Yanınızda birini getirmek istersiniz belki. Size birkaç bilet verebilir miyim? Signora bu kadar iyiliğin altında kalmak istemiyordu. Hayır, son günlerde yalnızım. Signora dedi çarpık bir gülümsemeyle. Ama partide birisiyle tanışırsam karışmam. Ne de olsa tüm vaktimi ışıklara bakarak geçirecek değilim. Bill Berkeley ile Lizzie Duffy'nin toplam 12 kişi bulmaları gerekiyordu. Granyard'un daha önce davrandığı için Bill'in bankada satacak adam bulması imkansızdı. Lizzie'nin annesinin o akşam Dublin'de olacağını öğrenmişlerdi. Çağırma cesaretini gösterelim mi ne dersin diye sordu Bill. Bayan Duffy acayip biriydi. Onu böyle bir yere götürmenin tehlikesi büyük olabilirdi. Lizzie soruyu ciddi olarak düşündü. Başımıza gelebilecek en kötü şey ne olabilir diye sordu. Bill bir süre düşündükten sonra sarhoş olup orkestra eşliğinde şarkı söyler. Herkes sarhoş olduğunda herkese babamın ne hergeli olduğunu anlatır. Nasıl olsa müziğin sesi yüksek olacağına göre kimse duymaz. Anneni çağıralım dedi Bill. Constance istese bütün biletleri alırdı ama amaç bu değildi. Amaç birilerini davet etmekti. Veronica geliyordu. İşten de bir arkadaşını getiriyordu. Kız evlatlar harikaydı. Biraz çekinerek oğlu Richard'ı da kız arkadaşıyla davet etmişti. Richard'ın memnuniyetle geleceğini görünce çok sevindi. Mahkeme boyunca ve karar açıklandığında çocukları ona o kadar destek olmuşlardı ki. Harry önceden tahmin ettiği gibi kısa bir süre tutuklu kalacaktı. Her hafta dört çocuğu sahildeki ufak apartmanına onu ziyarete geliyordu. Demek hayatta doğru yaptığı bazı şeyler olmuştu. Birkaç gün sonra Richard buna inanmayacaksın diye telefon etmişti. Mountain View'daki okuldaki şu fiesta var ya, patronun Bay Melon da geliyor. Bugün o partiden söz etti. Dünya ne kadar küçük dedi Connie. Belki kayınpederini çağırırım. Paul'un karısı da geliyor mu? Sanırım dedi Richard. Yaşlılar genelde karılarını da getirirler. Connie İtalyanca derste katılanlardan hangisinin Paul Melon'u davet ettiğini merak ediyordu. Gus ile Maggie, Lady'ye tabii ki fiestaya geleceklerini söylediler. Hiçbir şey gelmelerini engelleyemezdi. Patates kızartması satan arkadaşlarını da davet edeceklerdi. Böylelikle bunca yıl yaptığı çevirmenlik için teşekkür etmiş olurlardı. Otelde birkaç kişilik şaraplı akşam yemeğini piyangoya koyuyorlardı. Signora'nın kiracı olduğu evde Jerry Sullivan partiye gelmek için yaş sınırı olup olmadığını sordu. 16 Jerry, sana kaç kere söyledim. Okulda disko gibi aydınlatılmış içkili bir partide büyük bir ilgi olduğunu biliyordu Signora. Müdür Bay O'Brien daha büyük öğrencilerin bile katılmasını engellemeye çalışıyordu. Hepiniz okulda yeterince vakit geçiriyorsunuz. Neden her zamanki gibi kulakları sağır eden müziğinizi dinlemek için yer altındaki o korkunç dumanlı yerlerden birine gitmiyorsunuz? Son günlerde Tony O'Brien şeytana benziyordu. Hayatının aşkı Grania Dune'un hatırı için sigarayı bıraktıktan sonra çok değişmişti. Ancak Grania öylesine mucizeler yaratmıştı ki karşılığında sigarayı bırakması hafif kalıyordu. Grania babasını ziyaret ederek gönlünü almıştı. Genç kadının bunu nasıl başardığını bilmiyordu. Tek bildiği Eden Dune'la el sıkışmak için ertesi gün ofisine geldiydi. Kraliçe Victoria zamanındaki babalar gibi davrandım demişti. Oysa kızım ne istediğini bilecek yaşta. Onu mesut edebiliyorsam bu yeterli. Tony şaşkınlıktan sandalyeden düşecek gibi olmuştu. Eden, bugüne kadar saçma sapan bir yaşantım oldu. Ama Grania benim için bir dönüm noktası. Kızım beni gençleştiriyor. Kendimi iyi hissetmemi, mutlu ve umut dolu olmamı sağlıyor. Onu hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmayacağım. Senden tek istediğim söylediklerime inanman. Sonra öylesine el sıkışmışlardı ki ikisinin de kolları günlerce ağrımıştı. Bu durum hem evde hem de okulda işleri kolaylaştırmıştı. Grania doğum kontrol hapı almaktan vazgeçmişti. Tony de Aiden'ın bu jesti kolay yapmadığını biliyordu. Ne tuhaf adamdı Aiden. Onu daha iyi tanımasa Signora ile bir ilişkisi olduğuna inanacaktı. Ama Aiden gibi biri evlilik dışı ilişkiye girmezdi. Signora'nın arkadaşları Brenda ile Patrick Brandon da partiye geliyorlardı. Arada sırada başkasına bırakamazsan başarılı bir işin sahibi olmanın ne yararı var diyorlardı. Yardımcı bir aşçıları ve müşterileri karşılamaya yardım eden birileri vardı. Lokanta onlar olmadan bir gece olsun idare edilemeyecekse yanlış yönetiliyor demekti. Kasada oturan Nell Dune da orada olacaktı. Demek ki Quintance bir geceliğine B takımını elinde alacaktı diyorlardı. Hepimiz neden gidiyoruz anlamıyorum. Delirdik herhalde diyordu Nell Dune. Belki de dayanışma içinde olduğumuzu belirtmek içindir diye yanıtlıyordu Bayan Braden, Nell'e tuhaf tuhaf bakarak. Nell her zamanki gibi Bayan Braden'ın kendisinden hoşlanmadığını düşündü. Söylediği o kadar aptalca mıydı da öyle tuhaf tuhaf yüzüne bakmıştı. Braden'lar gibi önemli insanların ve Nell Dune gibi Dublin'de tanınmış birinin toplu halde Mountain View'da Aiden'ın yıllarca hiç karşılık görmeden kendine adadığı o harap okulun bahçesindeki barakaya gitmeleri akıl alacak gibi değildi. Yine de ağzımı açmasaydım daha iyi olurdu diye düşündü. Bu sözlerle Braden'ların gözünden düşmüştü. Partiye gitmesi daha doğal olurdu. Nasıl olsa Dan o akşam boş olmadığını, oğluyla bir yere gitmek zorunda olduğunu söylemişti. Nell gitmezse kızlarını da gücendirmekten korkuyordu. O okula yapılan her şey gibi can sıkıcı olacağında kesindi. En azından şık giyinmesi gerekmiyordu. Bir dilim pizza yiyerek kulakları sağır eden İtalyanca şarkılar dinlemek için 5 pound vermek. Aman tanrım, ailesi için yaptığı fedakarlıkların sonu yoktu. Grania ile Brigitte fiestaya hazırlanıyorlardı. Babamın hatırı için gecenin çok iyi geçmesini istiyorum dedi Grania. Babam patronuyla yatmasına izin verdiğine göre başa çıkamayacağı hiçbir şey yok diye düşünüyorum. Onu yıkabilecek hiçbir şey kalmadı. Brigitte salondaki aynanın önünde saçlarını tanıyordu. Grania sinirlenmişti. Durmadan yatmaktan söz etmesen memnun olurum. Aramızdaki bağ bunun çok ötesinde. Tony yaşında biri zaten fazla yatamaz, yorgun düşer dedi Brandy, Bridget ayağı alaylı bir ifadeyle. Ayrıntıları anlatsam kıskançlıktan ölürdün dedi Granny kaşlarını boyarken. Odaya anneleri girdi. Hadi anne hazırlan. Birkaç dakikaya kadar çıkıyoruz dedi Granny'e. Ben hazırım. Annelerine baktılar. Saçları taranmamıştı. Yüzü boyasızdı. Üstünde günlük bir elbise, omuzlarında yün hırka vardı. İki kardeş bir şey söylemeden birbirlerine baktılar. Peki dedi Granny, yola çıkalım. Nessa Haley hastanede yattığından beri ilk kez bir yere gidiyordu. Renkler konusunda danıştığı kadın çok doğru önerilerde bulunmuştu. Barry yıllardır annesinin bu kadar güzel ve bakımlı olduğunu görmemişti. Fiona'ya Viaggio'ya gelmesini teklif etmek istiyor ancak aynı odada kalmaları gerekeceğinden korkuyordu. Tanışalı haftalar geçmişti, uzun bir süredir çıkıyorlardı ama işin o yanında fazla ilerleme yoktu. Barry aslında bunu istiyordu ama hiçbir zaman doğru yeri, doğru zamanı bulamamıştı. Babası rahatsızdı. Orada ne tür insanlar olacak oğlum diye merak ediyordu. Derse katılan herkes baba, bir de benim sizleri sürüklediğim gibi sürükleyecekler insanları. Göreceksin, harika bir gece olacak. Eminim. Baba, Bayan Clark bu sosyal bir gece olsa da süpermarketin kamyonetini alabileceğimi söyledi. Sen veya annem sıkılırsanız sizi eve getiririm. Geldikleri için öyle mutlu ve hevesli görünüyordu ki babası bir an için kendini suçlu hissetti. Dan Helen'in masada hala eşi bulunan bir daveti terk ettiği duyulmuş mudur dedi. Fiona ile orada mı buluşuyorsunuz diye sordu annesi. Son zamanlarla iştenlikle bağlandığı bu genç kızdan destek almak istediği belliydi. Fiona Nell'le yüzleşmeyi biraz erteleyeceğine dair söz almıştı. En azından bir hafta için, tek bir hafta için. Nessa Haley istemeye istemeye razı olmuştu. Evet dedi Barry, ısrarla yalnız gitmek istedi. Yola çıkalım mı? Ve üçü yola çıktılar. Signora okulun salonunda ayakta duruyordu. Sullivan'lardan çıkmadan büyük aynada kendine bakmıştı. Bir yıl önce İrlanda'ya dönen kadına hiç benzemediği kesindi. Sevgili Marius'un arkasından gözyaşları döken, düzensiz, uzun eteği ve yele gibi kırmızı saçlarıyla o günlerde kendini bir dul gibi görüyordu. Utanıyor, insanlardan ne iş ne de kalacak bir yer isteyebiliyordu. Kendi ailesinden de korkuyordu. Bugün ise dimdik, şık bir kadındı. Kahverengiyle lila karışımı elbisesi o tuhaf saç rengine çok yakışıyordu. Suzy bu elbisenin aslında en az 300 pound ettiğini söylemişti. Aman yarabbi, yüzünü de Suzy boyamıştı. Beni kim görecek diye karşı çıkarak, bu akşam sizin akşamınız signora demişti araya giren Peggy Sullivan. Gerçekten de öyleydi. Yanıp sönen renkli ışıkların altında, duvarları posterler ve resimlerle süslü odanın ortasında, hoparlörden arka arkaya İtalyanca şarkılar duyulan salonda dimdik duruyordu. Birazdan daha büyük canlılık katacak orkestra da gelecekti. Nessun Dorma, Volore ve Arrivederci Roma gibi şarkıları sık çalınmasına karar vermişlerdi. Tanınmış şarkılar olsun demişlerdi. Kapıda Aidan Dunne belirdi. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum dedi. Teşekkür etmesi gereken bir varsa o da benim Aidan. Adı İtalyanca'ya dönüşmeyen bir tek o vardı. Bu da Aidan'a bir ayrıcalık veriyordu. Heyecanlı mısınız diye sordu Aidan. Biraz ama etrafımız arkadaşlarımızla dolu. Neden heyecanlanayım? Herkes bizden yana. Bize karşı olan kimse yok ki. Sonra gülümsedi. Aslında ailesinden kimsenin, tek bir kişinin bile onu desteklemeye gelmeyeceğini düşünmek istemiyordu. Onlardan gelmelerini istemişti. Israr etmeden söylemişti. Bir kerecik olsun dönüp size kardeşimi tanıtayım veya annemle tanışıyor musunuz demeyi ne kadar isterdi. Ama hayır. Gerçekten harika bir görüntü Nora. Yani buraya değil, siz harikasınız demek istiyorum. İlk kez ona Nora diyordu. Bunun anlamını düşünmesine fırsat kalmadan ilk davetliler gelmeye başladılar. Kapıda Constance'ın son derece işbilir arkadaşı Vera biletleri topluyordu. Vestiyerde ise İtalyanca kursundan Catherine ve Harriet adındaki Jean gibi arkadaşı paltoları alıp kaybetmemelerini tembih ederek numaraları veriyordu. Yabancılar okuluna girdiklerinde karşılaştıkları manzara ve düzene hayran kalıyorlardı. Müdür Tony O'Brien ise tebrikleri ve takdirleri Signora'ya yönlendiriyordu. Ne yazık ki benim hiçbir katkım olmadı. Her şey bu projenin yaratıcısı Bay Dune ile Signora'nın emeğiyle gerçekleşti. Onlar da gelinle damat gibi kapıda tebrikleri kabul ediyorlardı. Fiona, Grania ile Bridget'in anneleriyle kapıdan girdiklerini görünce şaşkınlık içinde nefesini tuttu. Bayan Dune bugüne kadar çok görmüştü ama bu akşam tanınmayacak haldeydi. Tam bir yıkıntı gibiydi. Sanki yüzünü bile yıkamamıştı. Ne iyi diye düşündü Fiona acımasızca. Boğazında yutmakta zorluk çektiği büyük bir lokma vardı sanki. Az pişmiş büyük bir patates parçasını veya kocaman çiğ bir kerevizi yutmak ister gibiydi. Bunun korku olduğunu biliyordu. Gözlüklü fare Fiona başka bir hayatla oynamaya niyetleniyordu. Bir sürü insana bir dolu yalan söyleyecek, hepsini öldüresiye korkutacaktı. Acaba düşündüklerini başaracak mıydı, yoksa yarı yolda başı dönerek kendini kaybedecek miydi? Tabii ki başarmalıydı. Yaşlı adamın evi terk ettiği, Grania'nın Çin yemeği getirdiği o geceyi hatırla diyordu. Fiona o gece tüm yaklaşımlarını ve stilini değiştirmişti. Sonuç ne harika olmuştu. Nessa Halley'deki değişiklikleri ve bu partiye gelmesini tek başına o sağlamamış mıydı? Bütün bunlar gözlüklü bir farenin yapacağı işler değildi. Buraya kadar gelmişken pes edemezdi. Sonuna kadar gitmeliydi. Herkesi üzen bu ilişki sona ermeliydi. Ancak bunu başardıktan sonra hayatına dönecek ve ilişkisini yoluna koymaya başlayacaktı. Fiona yüzüne özgüvenli bir gülümseme yerleştirerek etrafı incelemeye koyuldu. Partinin biraz hız almasını beklemek zorundaydı. Parti çok çabuk hız aldı. Hararetli konuşmalar ve bardak şıkırtıları arasında orkestra yerini almıştı. Her yaşa uygun 60'lı yılların ağırbaşlı müziğiyle dans başladı. Fiona aşağılayıcı bakışlarla etrafını süzerek tek başına duran Nell Dune'a yaklaştı. ''Beni hatırlıyor musunuz Bayan Dune?'' ''Ah Fiona!'' Adını ilgisizce ve zorla bulmuş gibiydi. ''Evet, gençken bana çok iyi davranırdınız Bayan Dune, bunu hiç unutmuyorum.'' ''Gerçekten mi?'' ''Evet, size çaya geldiğimde bu nedenle alay konusu olmanızı, rezil olmanızı hiç istemem.'' ''Neden rezil olacakmışım ki?'' ''Dan, orada duran adam.'' ''Ne?'' Nell, Fiona'nın parmağıyla gösterdiği yöne baktı. Etrafta gezer, karısının ne kadar rüküş ve değersiz olduğunu, durmadan intihar etmeye kalkıştığını, onu bırakıp gitmeye nasıl can attığını anlatır. Adamın bu sözleri söylediği bir dizi kadınla ilişkisi var. Hepsine aynı yalanları anlatır. Neden söz ettiğini bilmiyorum. Durun bakayım, Çarşamba geceleriyle ilgili başka bir gecesinin kadını da sizsiniz sanırım. Onun yöntemi bu. Nell Dune, Dan Halley'nin yanında oturan ve birlikte güldüğü şık kadına baktı. Sözünü ettiği karısı bu olamazdı. Onun hakkında bu kadar çok şeyi sen nereden biliyorsun bakalım diye sordu Fiona'ya. Kolay dedi Fiona. Annemi de böyle elde etti. Kamyonetiyle gelip işten alırdı. Annem ona tutkundu. Korkunç bir şeydi. Bunları neden bana söylüyorsun? Bakışları deli gibiydi. Sesi ise kısılmıştı. Durmadan sağa sola bakıyordu. Fiona, Bayan Dune'u iyice sarstığını anlattı. Çalıştığım yere sebze ve meyve getirir. Geldiğinde hep kadınlardan söz eder. Sizden de bahseder. Ona deli olduğunuzu, onsuz yapamadığınızı anlatır. Quintins'teki lüks hatun der sizin için. Birden sözünü ettiği kişinin Bridget'le Grania'nın annesi olduğunu anladım. Sanki benim annemden söz ediyor gibiydi. Midem bulandı. Hasta oldum. Anlattıklarının tek kelimesine bile inanmıyorum. ''Sen son derece tehlikeli, zır deli bir kızsın.'' dedi Bayan Dune. Gözleri ince bir çizgi gibiydi. Luigi, kursdaki Katerina ile ateşli bir şekilde dans ediyordu. Katerina ile arkadaşı Harriet, vestiyar sorumluluğundan kurtulmuşlardı. Kaybettikleri zamanı kazanmaya çalışıyorlardı. ''Özür dilerim.'' dedi Fiona, Luigi'yi pistten sürükleyerek. ''Ne var? Suzy kuzmaz ki, dans etmemden hoşlanıyor, çok öfkeli görünüyordu.'' ''Bana bir iyilik yap lütfen.'' dedi Fiona yalvarıcısına. ''Hiç soru sormadan istediğimi yap.'' ''Peki.'' Kapının yanında duran o esmer adama gidip çarşamba geceleri birlikte olduğu kadını yalnız bırakmamasını söyler misin? ''Ama nedenini sormayacağına söz verdin ama.'' ''Nedenini sormuyorum. Sadece suratıma bir yumruk yer miyim acaba diye merak ediyorum o kadar.'' ''Hayır yemezsin hem Luigi.'' ''Evet iki şey. Bundan ne Suzy'ye ne de Bartolomeo'ya söz etmeyeceğine söz ver.'' ''Verdim gitti.'' Bir de adamla konuşurken insafsız biri gibi görünmeye çalış lütfen. Çalışırım dedi Luigi. İçinden bunun kolay olmayacağını düşünüyordu. Neldun Dan'ın yanına gitmeye karar verdi. Dan çok efkeli, iri, kalın enseli biriyle tartışıyordu. Yanından geçerken ağzının kenarından bir şeyler fısıldamayı düşünüyordu. Biraz konuşalım diyecekti. Başıyla yan taraftaki koridoru gösterecekti. Buraya geleceğinden neden söz etmemişti ki? Neden bu kadar gizliye gerek duymuştu? Bu kadar büyük bir sır perdesine kim bilir bilmediği daha neler vardı? Tam yanından yaklaşırken Dan onu gördü. Yüzünde büyük bir korku vardı. Uzaklaşmaya çalıştı. Karısının kolunu tuttu ve dansa kaldırdı. Orkestra Chia Chia Bambino adlı parçayı çalıyordu. Aslında müzisyenler bu tür parçalardan nefret ediyorlardı. Ama iş işti. Yarın akşam gazetesinde onlara ait bir yazı çıkacaktı. Fiona her şeyi daha iyi görebilmek için bir sandalyenin üstüne çıktı. Hem görmek hem de hiç unutmamak için. Barry biraz önce Viaggio'ya gelmesini istemişti. O da peki demişti. Gelecekteki kayınvalidesi kayınpederiyle dans ediyordu. Grania ile Bridget'in anneleri ise salondan çıkıp gitmeye çabalıyordu. Paltosunu almak için Katerina ve Harriet'in vestiyeri açmalarını istiyordu. Kadının gittiğini sadece Fiona görmüştü. Barry varlığından bile haberdar olmamıştı. Frezyaların nereden geldiğini kimsenin öğrenmemesi gibi Barry'nin bu kadının varlığından haberdar olmasına da hiç gerek kalmayacaktı. ''Benimle dans eder misin?'' diye sordu Fiona'ya. ''Three Coins in the Fountain'' çalıyordu. Dokunaklı ve duygusal bir şarkıydı. Barry ona sıkı sıkı sarıldı. ''Ti amo Fiano, carissimo Fiano, Ancio, ben de demek, ben de seni seviyorum, ti amo de more.'' ''Aman tanrım, bunları nereden öğrendin? Hayatında hiçbir şeyden bu kadar etkilenmemişti. Signora'ya sordum, sonra tekrarladım, her ihtimale karşı.'' ''Her ihtimale mi?'' ''Sen söylersin.'' diye, ne cevap vereceğimi bilmek için. Etrafları şarkının saçma sözlerini bir ağızdan söyleyen insanlarla doluydu. Grania ile Bridget'in babaları karısının nerede olduğunu merak edip aramaya koyulacağına Signora ile konuşuyordu. Birinin aklına gelse dansa başlayacak bir çifti andırıyordu. Barry'nin babası huzursuz bir tavırla etrafa bakmaktansa yeniden bir kadına benzemeye başlayan karısıyla konuşuyordu. Bridget ise eskisi gibi üstündeki dar eteği çekiştireceğine, bol kırmızı elbisesi içinde hiç kaçmaya niyetli görünmeyen bir adamla dans ediyordu. Grania da o yaşlı adamın Tony'nin koluna girmişti. Onlar dans etmiyorlardı ama evleneceklerdi. Fiona'yı düğünlerine davet etmişlerdi. Fiona büyümenin ne harika bir şey olduğunu düşündü. Bütün olanların değilse bile olayların büyük çoğunluğunun sorumlusu oydu.